Ayrım 23, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 214. 21 Aralık 1914. Hafız Hakkı, Oltu kesiminde bulunan Rus birliklerinin geri çekileceği ve bunun sonucunda elinden kaçıracağı kaygısından kurtulamıyordu bir türlü. Bazı küçük Rus birliklerinin Oltu yakınlarında toplanmasını geri çekiliş hazırlıkları olarak yorumlamıştı. Bu kuruntuya kapılarak asıl saldırı gününden bir gün önce 21 Aralık günü saldırıya başlanması için emrindeki tümenleri harekete geçirdi. Bunu öğrenen Enver Paşa ona ilk emrini hatırlatmak amacıyla yeni bir emir göndermek zorunda kalmıştı. Düşmanın geri çekilmesi gerçekleşmemiştir. Bu yüzden düşmanın kuzey kanadına yapılacak bir ilerleme veya saldırı, düşmanın dikkatini zamanından önce 10. kolordunun üstüne çekecek ve bu büyük bir tehlike yaratacaktır. Bu nedenle yarın genel saldırı başlayıncaya kadar düşman yerinde durdukça birlikler ileriye sürülmemelidir. Hafız Hakkı büyük zaferler kazanma hırsına kapılmıştı bir kez, bu emri dinlemedi. 30. tümene İslam Köte'ye, 31. tümene Liska Viulya'ya ve 32. tümene Ospetane'ye ilerlemesini ve geceyi buralarda geçirmelerini emretti. Tümenler yürüyüşe başladıklarında tek tük kar atıştırıyordu. Albay Hafız Hakkı yazgısını bağladı, saldırının heyecanıyla dolup taşıyordu. Tortum yakınlarından geçerken atını ziyaret tepeye sürdü. Tepenin doruğuna çıkınca dürbünüyle Rus sınırlarının ötesini seyretti. Sonra Enver Paşa'ya bir atlıyla haber gönderdi. Ben ziyaret tepeden doğuya baktım. Çıtak yörelerini karlı gördüm. 9. kolordu Soğanlı'da kara çarpacak. Bu kolordunun da Oltu Ardahan doğrultusunda yürümesi uygun olacaktır. Ziyaret Tepe ile Çıtak arası kuş uçuşu 50 kilometreydi. Kar yağarken dürbünle 50 kilometre ötesine nasıl görebilmişti? Bu uzaklık piyadeler için en az 2 günlük bir yürüyüş uzaklığıydı. Bu kadar uzak yerleri dürbünle gözetlemekten elde edilen bulgulara dayanarak ana saldırı planında çok önemli bir değişiklik yapılmasını nasıl önerebiliyordu? Yürüyüş çatışmasız geçti. Rus artçıları arada uzun mesafeler bırakarak ve çarpışmadan kaçınarak geri çekiliyorlardı. İslam Kötek 36 yıldır Rus egemenliğinde bulunan bir Türk köyüydü. Ruslar orayı da bırakıp gitmişlerdi. 30. tümenin öncüleri akşama doğru İslam Kötek'e varınca bir kurtarıcı gibi karşılanmış, köyün karlarla kaplı daracık sokakları bayram yerine dönmüştü. Çocuklar, yaşlılar, gelinler, kızlar sokaklara dökülmüş, ortalığı neşeli bir uğultu kaplamıştı. Soğuktan kas katı kesilmiş erlere, subaylara sarılanlar, kaşla göz arasında komutanların ellerini kapıp öpüverenler, yanaklara süzülen buzlu gözyaşlarını ellerinin tersiyle sile sile sevinç ağlamasını sürdüren ihtiyarlar. Öncüler üçer beşer evlere alınmış, ocakların başına oturtulmuştu. Evlerin kadınları yıllardır özlemle beklenen kurtarıcıların içlerini bir an önce ısıtmak için çorba hazırlıyorlardı. Biraz sonra tümenin ana birlikleri İslam Köte'ye girmeye başlamışlardı. Soğuktan yılgın savaşçılar köye girer girmez bir çatı altı bulmak derdine düşmüşlerdi. Önlerine gelen kapıdan içeri giriyor, yorgunluktan bitkin evlerin küçücük odalarına seriliveriyorlardı. Köylüler onları da ağırlamaya çalışırken yeni yeni gruplar dolu veriyordu eve. Gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu. Koskoca bir tümeni küçük bir dağ köyünün ağırlaması olanaksızdı elbette. Sonradan gelenler zor kullanarak evlere sığınıyorlar, sevimsiz konuk durumuna giriyorlardı. Bu sırada Albay Hafız Hakkı Ruslardan ilk kurtardığı köye girmiş, önceden hazırlanan büyükçe bir eve yerleşmişti. Ardos'tan gelen bir köylünün Rusların Oltu yönünde çekilmeye başladıklarını bildirmesi Hafız Hakkı'nın canını sıkmıştı. Rus artçı grubunu elinden kaçırmak istemiyordu. Köy odalarına tıka basa doluşan savaşçılar biraz yorgunluklarını attıktan sonra asıl sorun ortaya çıkmıştı. Köye ilk girenlerin dışındakiler sabahtan beri ağızlarına bir tek lokma koymamışlardı. Soğuk bir havada yapılan uzun yürüyüş açlıklarını daha da arttırmıştı. İşin kötüsü tümenin yiyecek taşıyan arabaları ağırlıklarla birlikte çok gerilerde kalmıştı. Hava iyice karardığından arabaların köye bu gece varabilmeleri kuşkuluydu. Açlığa karşı direniş insanoğlunun bastırılması güç içgüdülerinden biriydi. Boş mideler guruldamaya başladı mı hoşgörü, anlayış, disiplin bir kıyıya itiliyor, karın doyurma içgüdüsü ağır basıyordu. Bölüklerinin dağıtacağı yemekten umudu kesen erler işi zorbalığa dökmüş, ev sahiplerini yiyecek için sıkıştırmaya ve ne bulurlarsa zorla almaya başlamışlardı. Subaylar da açtı. Onlar da çaresiz köylülerden ekmek, yumurta, yoğurt, peynir toplamaya çalışıyorlardı. Albay Hafız Hakkı ve yanındaki kurmaylar için yiyecek aramaya çıkan subaylardan biri, yaşlı bir köylünün erlere acı acı bağırdığını duydu. ''Ruslar bir aydan beri bütün köylerden yiyecek topladılar. Verdiysek aldılar, parasını verdiler. Biz sizden para istemeyiz, helal olsun, hoş olsun. Ama sövmeyin.'' ''Sakalıma bakın da el kaldırmayın, günah değil mi? Biz devlet askerini gözledik yıllardır, devlete canımız kurban, biz de bu milletin insanıyız, hay oğul!'' Subay utancından kıpkırmızı kesildi, azarlayarak erleri kovaladı. Yaşlı aksakallı köylüyle yüz yüze gelmemek için oradan sıvıştı usulca. Olayı bir felaketin ilk işareti olarak kabul ediyordu. Ordu yanında birkaç günlük yiyecek taşıyordu. Sonraki günler için kurtarılacak topraklardaki halkın elindekilere ve Rusların yiyecek depolarına güveniliyordu. Ama köydeki olay 120 bin kişilik bir ordunun dağ köylerinde doyurulamayacağını ortaya çıkartmıştı. Çoğu hayvancılıkla geçinen bu köylüler kendilerini zor doyurabiliyorlardı. 200-300 kişinin yaşadığı bir köyün bir yıllık yiyeceği ordunun bir günlük yiyecek miktarından daha azdı. Ve Albay Hafız Hakkı büyük umutlarla başladığı Kafkasya seferinin ilk gününde yanında götürdükleri yiyecekleri bile savaşçılarına yedirememişti. Ordu kurtarıcı olarak ilerledikçe Kafkasya içlerindeki Türk soyundan gelen halkların ayaklanacağı, silaha sarılarak Rusları arkasından vuracağı umuluyordu. Eğer ordu her kurtardığı yerde halkın elindekileri zorla alacaksa, bunu duyanların silaha davranmalarını beklemek biraz hayal olacaktı. Hafız Hakkı'nın canını sıkan bir konuda binbaşı Fethi komutasındaki müfrezeden hiçbir haber alınamayışıydı. 5 gün önce yola çıkan müfreze, Rus sınırının uzağından geniş bir yay çizerek ve Ruslara gözükmeden 20 Aralık'ta Ardos-Oltu çizgisinin kuzeybatısındaki Hatay'a varmış olacaktı. Kendisi saldırırken müfrezenin de Ardos-Oltu yoluna arkadan sararak Rusların geriye kaçmalarını önlemesi gerekiyordu. Enver Paşa yarın yapılacak genel saldırıyı yönetmek amacıyla karargahıyla cephenin orta gerisinde bulunan Koşa'ya doğru yola koyuldu. Bir hafta önceki gibi ceketli değillerdi. Üstlerinde kalın kürk yakalı uzun paltolar vardı. Tepeden tırnağa sıkıca giyinmişlerdi. Biraz ilerleyince kar yağmaya başladı. Çok geçmeden tipiye dönüştü. Atlı kafiledekiler gelip geçer sandıkları tipinin giderek arttığını görünce telaşa kapıldılar. Ardından yönlerini şaşırdılar, derken yollarını yitirdiler. Kafkasya'yı fethe hazırlanan bir ordu karargahı düşman tehlikesinden uzak cephe gerisinde ne yana gittiğini bilemeden dolaşıp duruyordu. Allah'tan talihleri yardımcı olmuş, ters yöne kapılmadan 2-3 saat içinde yolu bulmuşlardı. Koşa'ya vardıklarında herkesin suratı asıktı. Geçirdikleri yarım günlük serüvenle ayakları biraz yere değmiş olacak ki Hafız Hakkı'dan gelen haberlerin üstünde hiç durmadılar. Kar yağarken neyin gözüküp neyin gözükmediğini, görüş uzaklığının en fazla ne kadar olabileceğini anlamışlardı zira. Üstelik emire rağmen Hafız Hakkı'nın ileri yürüyüşe başlamasını Rusların casusları veya ileri gözetleme noktaları aracılığıyla öğrenmiş olmalarından kaygılanıyordu Enver Paşa. Bu durumda Rus ana kuvvetlerinin kendilerine en yakın 9. Kolordu üstüne yüklenmesi olasılığı belirmişti. Tehlikeyi geçiştirmek için Hafız Hakkı'ya tümenlerden birini 9. Kolordu emrine göndermesini emretti. Oltu grubu komutanı General Istomin dün 1. Kafkas Kolordusu komutanı General Bergman'a çektiği telgrafta geceliğin düşmanı Gerek'ten çıkartmayı düşünüyorum demişti. Bu sabah gönderdiği telgrafta yaptığı saldırıyı anlattıktan sonra Türklerin genel saldırıya geçecekleri yolunda önemli bilgiler sunuyordu. 21-12-1914, Telgraf No. 2326. Karapınar Başkale kesiminde düşman hareketleri görülmüştür. Türk ordusundan kaçan bir Ermeni askerin belirttiğine göre benim karşımda Türklerin 84. alayı bulunmaktadır. Bu alaya yardımcı olmak üzere topçu ile birlikte 83. ve 87. alaylar gelmektedir. Albay Tetruyev güvenilir bir casustan Türklerin bugün yaklaşık 20 bin kişilik bir kuvvetle aynı zamanda İd ve Ardus'a saldıracakları haberini almıştır. Fakat bu haber henüz doğrulanmamıştır. General Istomin. Ne var ki Hafız Hakkı'nın 30. tümeni İslam Kötek yönünde yürütmesi casusun sözlerini doğrulamıştı. General Istomin General Bergman'a ard arda telgraflar çekerek son gelişmeleri bildiriyordu. 21-12-1914, Telgraf No. 2329. Düşmanın Ardos karşısında İslam Kötek köyünde önemli kuvvetleri toplanmıştır. Bugün düşmanın İd'e saldırılması bekleniyor. Albay Tetruyev'e Tavskirt kesiminde Kars ile bağlantısını korumasını ve savunma için Oltu'ya gelmesini emrettim. General Istomin. 21-12-1914, Telgraf No. 2330. Sabahın ilk saatlerinden beri İd kesimindeki bütün cephede karşılıklı ateş açılmıştır. Şiddetli bir sis vardır. Düşmanın burada bir gösteriş saldırısı yaptığını sanıyorum. Oltu Ardos üstüne asıl darbeyi vurmak için kuvvetlerini toplamaktadırlar. Eğer bu durum bugün gerçekleşirse İd'e 2 tabur ve 4 top bırakarak arta kalan kuvvetlerle geceleyin Narman'a, oradan durumun gerektirdiği yere gideceğim. Amacım düşmanı bölüm bölüm bozguna uğratmaktır. General Istomin. Bu telgraflardan Rusların yarın başlayacak olan büyük Türk saldırısının ilk hedeflerini iyice öğrendikleri anlaşılıyordu. General Istomin elindeki 6000 kişilik bir kuvvetle Hafız Hakkı'nın kol ordusunu parçalara bölerek yıpratmayı düşünüyordu. Rus ana kuvvetleri ise oldukça geride Aras Irmağı ile Sarıkamış arasında bulunuyordu. General Bergman, Türk saldırısının ağırlık merkezi belli olmadan ana kuvvetlerini yerinden kımıldatmamaya karar vermişti. 22 Aralık 1914. Pertanos köyünde konaklayan 29. Tümen karargahı ile 87. Alay gece yarısından 2 saat sonra yürüyüş hazırlığına başladı. Verilen emire göre saat 3.30'da Horhor yönünde hareket edilecekti. Tümenin Erdenik köyünde konaklayan 86. alayı ile Horhor yaylası yakınındaki yol üstüne kurulan çadırlarda geceleyen 85. alayı da aynı saatte Horhor'a doğru yola koyulacaktı. 3 alay sabah saat 5'te Horhor yaylasında birleşecekler ve hep birlikte Lafsor'a dek ilerleyip geceyi orada geçireceklerdi. Dün akşam hafiften başlayan kar gitgide artmış, gece yarısından sonra tipiye çevirmişti. Küçük esintilerle karları savuran rüzgar ise tam bir fırtına olmuştu artık. Subaylar Pertanos evlerinin küçücük odalarına serili hasırlar üstünde uyuyan erleri teker teker uyandırıyor, evlerden dışarı çıkarıyorlardı. Çarığını sıkıca bağlayan, çorabını paçasının üzerine çeken er, incecik kaputuna sarınıp kapıdan adımını atır atmaz bir ayaz şokuyla karşı karşıya kalıyordu. Kucak kucağa yatan insanların soluklarıyla bir dereceye kadar ısınmış odalardan çıkanlar, birden sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuğun içinde buluyorlardı kendilerini. Bedenleri hemen aşırı soğuğa karşı direnişe geçiyor, baştan ayağa dek bir titremedir başlıyordu. Bölüğünün toplanma yerine varan savaşçı tüfeğini omzuna asıyor, sırtını tipinin savrulduğu yöne çevirip zıplamaya koyuluyordu. Donmamak için bedeni hareket ettirmek, yürüyüşe geçinceye dek zıplamak gerekiyordu. 29. Tümen Komutanı Albay Arif Baytın, köyün daracık sokaklarında bir ileri bir geri adımlıyor, sık sık saatine bakıyor, komutanların yürüyüşe hazır haberini getirmelerini bekliyordu. Öteki iki alayın zamanında yola çıkıp çıkamayacağını da merak ediyordu. Tümenin yürüyüş emrini dün gece yarısına doğru almış, emir subayı gibi yararlandığı harbokulu öğrencisi Rıfat'ı hemen yola çıkarmıştı. Rıfat önce Erdenik'teki alaya, sonra Horhor yaydası yakınındaki alaya giderek saat 3.30'da yola çıkma ve 5'te Horhor yaylasında buluşma emrini iletecekti. Kar yerde 20 santimi bulmuştu. Fırtınanın sürükleyerek biriktirmesiyle kuytu yerlerde karın yüksekliği diz boyunu aşıyordu. Hiç ayak değmemiş karda yürüyeceklerinden öncülerin işi zor olacaktı. Arkadan gelenleri sırayla öncü çıkarmak suretiyle yorgunlukta bir denge kurulabilecekti. Yürüyüş tam zamanında başladı. İlk adımlarda tipinin şiddeti ortaya çıktı. Yüze çarpan kar tanelerinden soluk alınamıyordu. Herkes tipinin yönünün tersine yüzünü çevirerek soluk almaya çalışıyor, tam karşıdan geldiği yerlerde tipiye sırtını veriyor ve geri geri yürüyordu. Hayvanlar boğulmalarını önlemek için başlarına takılan yem torbalarından soluk alıyorlardı. Diz boyuna yükselen karlar yürümeyi zorlaştırıyor, bacakları yukarılara çekerek adım atma zorunluluğu kısa sürede büyük yorgunluk doğuruyordu. Zamanla yürüyüş düzeni bozulmuş, savaşçılar önlerinde görebildikleri silik karaltıların ardından gider olmuştu. Bir süre sonra ileride yürüdüğü mü, emeklediği mi pek seçilemeyen, hayalete benzer gri bir cisim belirdi. Öncülerin ayı sanarak tüfeğe davrandıkları görüntü biraz yaklaşınca bunun harp okulu öğrencisi Rıfat olduğu anlaşıldı. Yüzü morarmıştı soğuktan, güçlükle soluk alıyordu. Söyledikleri Albay Arif'in titremesini daha da arttırdı. Rıfat 4 saattir şiddetli tipiyle boğuşmuştu. Yolunu yitirmiş, döne dolaşa aynı yere gelmişti. Alaylara emri ulaştıramamıştı. Terslikler birbirini izliyordu. Yürüyüş kolu öncüleri bir köye yaklaşmışlardı. Ama ellerindeki haritaya göre yürüyüş yönünde hiç köy yoktu. Bu köy nereden çıktı derken gerçek anlaşılmıştı. Öncüler şiddetli tipi ve karanlık nedeniyle yolu karıştırmış, Horhor yaylasına gidecekken Erdenik'e yönelmişlerdi. Köy ve köyde geceleyen 86. alay derin uykudaydı. Albay Arif alay komutanı binbaşı Ali Agah'ı buldurarak hemen birliklerini silah başı ettirmesini emretti. Rastlanılan nöbetçilere arkadaşlarını uyandırmaları söylendi. Köyün evlerini teker teker taramak, subayları ve erleri dışarı çıkarmak zaman alıyordu. Alay bir türlü toparlanamıyor, zaman ilerledikçe Albay Arif huysuzlaşıyordu. Rusların yakınında bulunulduğundan sessiz davranmak gerekiyor, bu da toparlanmayı geciktiriyordu. Albay Arif tehlikeyi göze alarak bir bora zancıya silah başı işareti vermesini emretti. Tiz ve acı bir boru sesi ortalığı çınlattı. Biraz sonra evlerden fırlayan subay ve erlerin yürüyüş düzeni almaya başladıkları görüldü. Yürüyüş kolu binbir güçlükle 85. alayın gecelediği yol kıyısına vardı. Yarı yarıya karlara gömülmüş portatif çadırlar sessizlik içindeydi. Soğuktan kararmış yüzüyle daha çok hortlağa benzeyen birisi çadırların arasından süzülerek kendini tanıttı. Alay nöbetçi subayı yüzbaşı Bilal. Albay Arif bu genç insanın korkunçlaşmış yüzüne bakınca dehşete kapılmaktan kendini alamadı. İleri yürüyüşü sürdürebilmemiz için çok dikkatli ve cesur olmamız gerekecek diye düşündü. Çadırları dolaşmak, içindekileri tek tek uyandırmak zaman alacağından burada da silah başı borusu çaldırdı. Çaldırır çaldırmaz da ortalık ana baba gününe döndü birden. Baskına uğranıldığını sanarak elindeki tüfeğiyle fırlayan, siper almak için en yakın tümseye koşuyordu. şaşkınlığın geçmesi, çadırların karlardan temizlenip sarılması ve soğuktan duygusuzlaşmış hayvanlara yüklenmesi epey zaman aldı. Alaylar Horhor yaylasında toplandığında gün çoktan ışımış, saat 8 olmuştu. Albay Arif tümenini yürüyüşe başlatmak üzereydi ki karşıdan atlı bir kafilenin geldiğini gördü. Enver Paşa, General Bronzar von Schellendorf, Yarbay Feldman, Yarbay Guze toplanma yerine geldiler. Tam bu sırada bir başka yönden de 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Kurmay Başkanı Yarbay Şerif Köprülü ve karargah subayları atlarıyla yaklaşıyordu. Albay Arif gelenleri karşıladı, gecikmenin nedenlerini açıkladı ve tümenin yürüyüşe başlamak üzere olduğunu söyledi. Enver Paşa gecikme konusunda hiçbir şey söylemedi. Yalnızca aldığımız haberlere göre karşınıza çıkacak düşman Ermeni çeteleridir. Onları hemen süngü hücumuyla püskürterek yürüyüşünüzü sürdürün dedi. General Schellendorf'un yanındakine Almanca havanın kötülüğünden söz ederken bir ara tıpkı Napolyon'un Moskova seferi gibi dediği duyuldu. Demek koşullar Moskova seferi gibiydi. Büyük ve görkemli ordusuyla zaferler kazanarak Rusya'nın içlerine dek ilerleyen Napolyon Moskova'yı da almıştı. Sonra kara kışa ve dondurucu soğuğa yenik düşmüş, önemli bir çarpışma olmadığı halde donan ve dağılan ordusundan geriye bir avuç savaşçı kalmıştı. Ve o Avrupa'yı titreten Napolyon süklüm püklüm Fransa'ya zor kapağı atmıştı. Şimdi aynı koşullar yaşanıyorsa 3. ordunun sonu da karanlık demekti. Hem ordunun başında küçük Napolyon adıyla anılan Enver Paşa vardı. Küçük Napolyon'a da aynı alın yazısı mı bekliyordu acaba? Bunu zaman gösterecekti. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 224.